Ayrım 32. Bir gün David Nichols. Sayfa 507. Bölüm 22. İkinci yıl dönümü paket açma. 15 Temmuz 2006 Cumartesi. Kuzey London ve Edinburgh. O akşam 6.15'te Bellevue Cafe'nin kepenklerini indiriyor ve ağır kilidi yerine takıyor. Maddie yanında onu bekliyor. Birlikte metro istasyona giderlerken Dexter, Maddie'nin elini tutuyor. Sonunda evine taşındı. Kısa zaman önce Gospel Oak'taki hoş fakat gösterişsiz 3 odalı küçük evinin bütün eşyalarını aldı. Maddie biraz uzakta, Kuzey Demiryolu hattının diğer ucunda. Stockwell'de yaşıyor ve bazı geceler onda kalıyor. Ama bu gece değil. Bir melodram ya da uğursuzluk olduğundan değil ama Dexter bu gece yalnız olmak istiyor. Bu gece için kendisine bir görev icat etti ve bunu sadece yalnızken yapabilir. Tofnell Park metrosunun dışında vedalaşıyorlar. Maddie ondan biraz daha uzun, düz, uzun siyah saçları var ve Dexter'ı öpmek için birazcık eğilmesi gerekiyor. Daha sonra ara beni istersen. Olabilir. Ve eğer fikrini değiştirir de gelmemi istersen böyle daha iyi. Peki o zaman. Yarın görüşür müyüz? Ben seni ararım. Yeniden öpüşüp birbirlerine kısa ama sevgi dolu bir şekilde iyi geceler diliyorlar ve Dexter yeni evine doğru tepeden aşağıya yürümeye başlıyor. Kafeteryanın müdürü Medi ile 2 aydır çıkıyorlar. Diğer personele henüz resmen söylemediler ama zaten bildiklerinden şüpheleniyorlar. Tutkulu bir ilişki değil bu. Geçen yıldan beri kademe kademe gelişen, beklenen bir durum. Dexter'a göre bütün bunlar biraz fazla gerçekçi ve heyecandan uzak gelişmeler. Ayrıca içten içe Medi'nin sırdaş kadın arkadaşlıktan sevgililiğe dönüşümünden de bir parça rahatsız oluyor. Bu ilişkinin üzerine gölge düşmesine neden oluyor. Ama iyi anlaştıkları da bir gerçek. Herkes aynı şeyi söylüyor. Medi nazik, duyarlı ve çekici biri. Uzun boylu, ince ve biraz sakar. Ressam olmayı arzu ediyor ve Dexter onun bu konuda iyi olduğunu düşünüyor. Kafeteryaya astığı küçük yağlı boya tablolar ara sıra satılıyor. Dexter'dan 10 yaş küçük. Buna Emma'nın gözlerini yuvarlayacağını hayal ediyor ama bilgili, zeki ve mutsuzluktan kendi payını düşeni almış biri. Mutsuz bir boşanma, birkaç mutsuz ilişki. Sakin, az konuşan, düşünceli biri ve ona tam olarak uyan melankolik bir havası var. Ayrıca çok merhametli ve son derece sadık. Dükkanın bütün kazancını içmeye harcadığı dönemde dükkanı kurtaran Medi'ydi ve Dexter bunun için ona minnet borçlu. Jasmine de onu seviyor. En azından şimdilik iyi gidiyor. Güzel bir cumartesi akşamı arka sokaklardan yürüyerek Hampstead Heath'ten fazla uzakta olmayan kırmızı tuğlalı büyük bir malikanenin bodrum ve giriş katından oluşan dairesine ulaşıyor. Daire daha önce burada yaşamış olan yaşlı çiftin kokusunu ve duvar kağıtlarını muhafaza ediyor. Dexter yalnızca birkaç gerekli şeyi paketinden çıkartmış durumda. Televizyon, DVD, müzik seti. Süpürgelikleri, berbat banyosu ve bir sürü küçük odası ile eski püskü bir yer. Ama Sylvie duvarlar yıkılıp yerler düzeltilirse burada büyük bir potansiyel olduğunda ısrar ediyor. Jasmine geldiğinde onun kalması için büyük bir oda, bir de bahçe var. Bir bahçe. Bir süre beton dökme şakası yaptıysa da sonunda bahçe ile uğraşmaya karar verdi ve konuyla ilgili bir kitap satın aldı. Eve girip salonu kaplayan kutuları geçtikten sonra önce bir duş alıyor, sonra mutfağa gidip Tayland yemeği sipariş ediyor. Salondaki kanepeye uzanıp görevini gerçekleştirmek için yapması gereken şeylerin bir listesini hazırlıyor zihninde. Etrafındaki eskiden kalma, kendi halinde küçük, farklı farklı insan halkaları, hüzünlü bir ağırlık haline gelmişti ve yapması gereken belirli telefon görüşmeleri vardı. Emma'nın Leeds'te yaşayan anne babası Sue ve Jim'le başlıyor. Konuşma güzel ve oldukça dolambaçsız geçiyor. Her ikisine de ayrı ayrı tekrarlayarak 2 kez işinden, Jasmine okulundan bahsediyor. Yeni haberlerin hepsi bu kadar gerçekten diyor Sue'ya. Sadece biliyorsun sizi düşündüm bugün ve iyi oldunuz umarım. Ben de Dexter, kendine dikkat et olur mu? Diyor Sue sesi titreyerek sonra telefonu kapatıyor. Dexter liste üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ablasını, babasını, eski karısını, kızını arıyor. Konuşmalar kısa, abartılı ölçüde neşeli ve günün önemini belirtecek hiçbir şey içermiyor. Ama alt metin hep aynı. Ben iyiyim. Tili klike telefon ediyor ama o aşırı derecede duygu yüklü. Ama gerçekten sen nasılsın hayatım? Gerçekten diyorum. Yalnız mısın? Tek başına iyi misin? Gelmemizi ister misin? Dexter irkilerek onu ikna ediyor ve görüşmeyi olabildiğince nazik ve çabucak bitiriyor. Sonra Taunton'daki aynı Whitehead'i arıyor ama Ian küçük veletleri yataklarına yatırıyor. İyi bir zaman değil konuşmak için. Ian hafta içinde arayacağına, hatta belki onu görmeye geleceğine söz veriyor. Dexter hiç gerçekleşmeyeceğinden emin olarak bunun çok güzel bir fikir olduğunu söylüyor. Bütün telefon görüşmelerindeki genel izlenim fırtınanın en kötü kısmının atlatıldığı yönünde. Dexter büyük ihtimalle Ian Whitehead ile bir daha asla konuşmayacak ve bu her ikisi için de çok iyi bir şey. Televizyon açıkken akşam yemeğini yiyor, kanallar arasında dolaşıyor, kendisini yemekle birlikte gelen tek bir birayla sınırlıyor. Ama bu tuhaf evde kanepeye çökmüş tek başına yemek yemekte hüzünlü bir taraf var. Ve o gün ilk kez bir umutsuzluk ve yalnızlık duygusuna kapılıyor. Bugünlerde keder donmuş bir nehirde yürümeye benziyor. Kendini çoğunlukla güvende hissediyor ama her zaman batma tehlikesi var. Şimdi altındaki buzun çatırdadığını hissediyor ve bu duygu o kadar yoğun ve endişe verici ki bir an için duruyor. Ellerini yüzüne bastırıyor, nefesini tutuyor. Parmaklarının arasından yavaşça soluk veriyor. Sonra aceleyle mutfağa koşuyor. Kirli tabakları gürültüyle lavaboya fırlatıyor. Birdenbire içmek, durmadan içmek için dayanılmaz bir istek duyuyor. Telefonunu buluyor. Ne oldu? Diyor Maddie endişeli bir sesle. Biraz panikledim, hepsi bu. Gelmemi istemediğinden emin misin? Şimdi iyiyim. Bir taksi çağırayım mı? Seninle birlikte olabilirim. Yo, gerçekten. Yalnız olsam daha iyi olacak. Sesinin tınısının onu sakinleştirmeye yetecek gibi olduğunu düşünüyor ve iyi olduğunu emin olmasını söyledikten sonra iyi geceler diliyor. Kimsenin onu tekrar araması için makul bir neden olmadığından emin olarak telefonunu kapatıyor, jalüzileri indiriyor, üst kata çıkıp işe başlıyor. Boş yatak odasında bir yatak, açık bir valiz ve ikisinde Emma'nın kendi el yazısıyla, siyah markörle Emma 1, Emma 2 yazan 7 ya da 8 karton kutudan başka bir şey yok. Emma'dan kalan eşyaları, not defterleri, mektuplar, fotoğraf zarflarıyla dolu kutuları oturma odasına indiriyor ve gecenin geri kalanını kutuları açmak, bir anlamı kalmamış eski belgeleri, eski banka dokümanları, tarifler, eskimiş yemek menüleri, hepsi siyah bir çöp torbasına. Emma'nın ailesine yollayacağı ve kendine saklayacağı eşyalardan ayırmaya başlıyor. Bu iş biraz zaman alıyor ama pratik biçimde ve tamamen kuru gözlerle yürütülüyor. Sadece arada bir duruyor Dexter. Gençlik şiirleri ve oyun karalamalarıyla günlük ve not defterlerini okumaktan kaçınıyor. Okumak doğru değilmiş gibi geliyor. Emma'nın omuzlarının üzerinden bakarak suratını buruşturacağını ya da elinden çekiştireceğini hayal ediyor. Böylece dikkatini mektuplara ve fotoğraflara çeviriyor. Eşyaların paketlenme şeklinden dolayı ters kronolojik sırayla çalışması gerekiyor. İki numaralı kutudaki katmanların arasını karıştırarak bir çift oldukları zamandan başlıyor. 90'ların ortasından kutunun dibindeki 80'lere doğru ilerliyor. En başta Julie Criscoll romanlarının aptal kapakları var. Editörü Marsha ile yazışmaları, gazete küpürleri. İkinci katta kartpostallar ve Paris fotoğrafları ortaya çıkıyor. Aralarında meşhur Jean-Pierre Dussolier'in koyu tenli ve çok yakışıklı bir pozu da var. Bir zarfın içinde metro biletleri, katlanmış menüler, Fransa'da bir kira sözleşmesi var. Birden dokunaklı bir şeye rastlayarak irkiliyor. Neredeyse elindekini yaratıyor. O yaz Paris'te çekilmiş bir polaroid fotoğraf. Emma ayaklarını birbirinin üzerine atmış, yatakta çıplak yatıyor. Kolları kendinden geçmiş bir halde başının üzerine uzanmış. Bu fotoğraf siyah beyaz televizyonda Titanic filmini Fransızca olarak izledikten sonra içkili ve şehvet dolu bir gecenin sonunda çekilmişti. Dexter fotoğrafı muhteşem bulduğu halde Emma elinden kapı vermiş ve onu imha etme konusunda ısrar etmişti. Emma'nın aslında fotoğrafı sevmiş olduğunu düşündürten, onu yırtmayıp gizli saklamış olduğu gerçeği Dexter mutlu ediyor olmalıydı. Ama bu aynı zamanda onun yokluğunu bir kez daha yüzüne vuruyor ve nefesini düzeltmek için bir an durmak zorunda kalıyor. Fotoğrafı tekrar zarfına koyuyor ve kendini toparlamak için sessizce oturuyor. Altındaki buz çatırdıyor. Devam ediyor. 90'ların sonlarından kalma bir doğum haberleri. Düğün davetiyeleri derlemesi buluyor. Cromwell Road Meslek Okulu'nun veda gecesinden personel ve çocukların olduğu büyük boy bir kart aynı zarfın içine sokulmuş. Fiil adında birinden özür dileyen bir mektuplar serisi buluyor. Hemen katlayıp zarfın içine geri koyuyor. Ian'ın komedi programının el ilanları. E17 adresindeki dairenin alımı ile ilgili hukuk danışmanlarından gelen bir takım can sıkıcı kağıtlar. 90'ların başlarında seyahat ederken yolladığı anlamsız resimli kartpostallardan bir demet buluyor. Amsterdam çılgın, Dublin yıkılıyor. Bunlara cevap olarak aldığı mektupları, soluk mavi uçak postası mektup kağıdına yazılmış, ara sıra tekrar tekrar okuduğu muhteşem küçük paketleri hatırlıyor ve 24 yaşındaki toyluğundan utanıyor. Venedik tamamen sular altında. Cruel Cargo'nun programının bir fotokopisi var. Cruel Cargo, Emma Morley ve Gary Notkin'den gençler için bir oyun. Ve sonra eski denemeler. Don'un kadınları ve Elliot ve faşizm üzerine tezler, öğrenci evlerinden kalma, üzerlerinde küçük raptiye izleri olan bir yığın kartpostal reprodüksiyonları. Kartondan bir silindir buluyor ve içinde Emma'nın dokunulmamış diplomasını neredeyse 20 yıl öncesini hatırlıyor. Tarihine bakıyor, 14 Temmuz 1988. Dünden 18 yıl öncesi. Yırtılmış bir zarfın içinde mezuniyet fotoğraflarını buluyor. Çok büyük bir özlem duymadan karıştırıyor. Çünkü bu fotoğrafları Emma çekmişti. Kendisi çok azında görünüyor. Diğer öğrencilerin çoğunu da çoktan unutmuş zaten. Emma o zamanlar farklı bir grubun parçasıydı. Yine de yüzlerin gençliğine takılıyor aklı ve Tilik Tilik'in 19 yıllık mesafedeki bir fotoğrafın içinden bile onu rahatsız etme gücüne sahip olduğu gerçeği dikkatini çekiyor. Callum O'Neill'in kendinden hoşnut, zayıf bir pozu çabucak yırtılıp çöp torbasının derinliklerini boyluyor. Ama bir ara kamerayı Tilik'e vermiş olmalı çünkü en sonunda Emma'nın kendisine maskara bir ifade takılmış, gözlüklerini burnun ucuna indirdiği kepi ve cübbesiyle çekilmiş bir fotoğrafı var. Dexter gülümsüyor, sonra memnun bir utançla inleyerek kendi eski halinin fotoğrafını buluyor. Dudaklarının içine çekerek saçma sapan bir erkek manken pozu takılmış somurturken, Emma bir kolunu onun boynuna dolamış, yüzünü yüzüne yaklaştırmış, gözleri kocaman açık, bir elinde film yıldızları gibi yanağına dayamış. Bu fotoğraf çekildikten sonra mezuniyet çayına, sonra birahaneye, daha sonra da o evdeki partiye gitmişlerdi. O evde kimin yaşadığını hatırlayamıyor. Sadece evin alt üst olduğunu, neredeyse tahrip olduğunu, partinin sokağa ve arka bahçeye taştığını hatırlıyor. Kargaşadan saklanarak oturma odasındaki kanepede bir yer bulmuşlar ve bütün akşam orada kök salmışlardı. Emma'yı ilk kez öptüğü yer burasıydı. Mezuniyet resmini bir daha inceliyor. Emma o kalın çerçevelerin arkasında kötü kesilmiş kızıl renkli saçlarıyla, yüzü şimdi hatırladığından biraz daha tombul, ağzı geniş bir gülümsemeyle kıvrılmış, yanağını yanağına bastırmış. Bu fotoğrafı kenara bırakıp arkasındakilere bakıyor. Vakit öğlene doğruydu. Bir dağ kenarında oturuyorlardı. Emma'nın üzerinde 501 blue jean ve siyah Converse All Stars ayakkabılar, Dexter dünden kalma beyaz gömleği ve siyah takım elbisesiyle biraz uzakta duruyordu. Arthur'un koltuğunun zirvesi beklemedikleri biçimde turistler ve dün geceki kutlamalardan dolayı bembeyaz yüzlü sallanan mezunlarla doluydu. Dex ve Em birkaç tanıdığı selamlamak için sıkılarak ellerini kaldırmışlar ama artık çok geç olsa da dedikodulardan kaçınmak için birbirlerinden biraz uzak durmuşlardı. Her açıdan değişik pozlar alarak pas rengi düzlükte aylak aylak dolaşmışlardı. Zirveyi gösteren taş sütunun önünde durup bu gibi durumlarda yapmak zorunda oldukları ne kadar uzağa yürüdüler ve evleri buradan nasıl görünüyor gibi tespitleri yapmışlardı. Sütunun üzeri karalamalar, duvar yazılarıyla doluydu. Kimi özel şakalar, DG buradaydı, İskoçya sonsuza kadar, Thatcher defol. Biz de baş harflerimizi yazmalıyız, demişti isteksiz bir şekilde. Ne, Dex ve M gibi mi? Sonsuza kadar. Emma kuşkuyla burnunu çekerek en dikkat çekici duvar resmini yeşil silinmez mürekkeple çizilmiş büyük bir penisi inceliyordu. Sadece şunu çizmek için bütün bu yola tırmandığını düşünsene. Yanında kalem getirmiş midir, ne dersin? Manzara doğal güzellik, her şey çok hoş ama buranın ihtiyacı olan şey kocaman bir penis ve topları. Dexter mekanik bir tavırla gülmüştü ama bir kez daha içinde bir huzursuzluk kıpırdanmaya başlıyordu. Sanki burada olmaları bir hataydı. Birbirlerinden bağımsız olarak ikisi de pikniği iptal edip eve dönüp dönmeyeceklerini merak ediyorlardı. Ama ikisi de böyle bir şey önermeye hazır değildi. Bunun yerine tepeye giden taşların doğal mobilyalar gibi durduğu bir yer buldular. Buraya yerleşip sırt çantasını açtılar. Dexter artık ısınmış olan şampanyayı patlattı. Köpükler umutsuz bir şekilde eline ve otlara döküldü. Dönüşümlü olarak birer yudum içtiler ama ortada bir kutlama havası yoktu ve kısa bir sessizlikten sonra Emma çareyi yine manzaraya başvurmakta buldu. Çok hoş. Yağmurdan eser yok. Aziz Sveden günü sen söylemiştin ya, Aziz Sveden gününde yağmur yağarsa, kesinlikle yağmurdan eser yok. Havadan bahsediyordu. Kendi bayağılığından utanarak sessizliğe gömüldü. Daha doğrudan bir girişe hazırladı kendini. Kendini nasıl hissediyorsun Dex? Biraz keyifsiz. Hayır, dün geceyi kastediyorum. Sen ve ben. Dex kıza baktı ve ne söylemesini beklediğini düşündü. Kendini dağın tepesinden atmaktan başka kaçış şansının olmadığı bir yüzleşmeyle karşı karşı olmaktan tedirgin olmuştu. Şahane ya sen? Senin dün geceyle ilgili duyguların neler? İyi, biraz utanmış hissediyorum sanırım o şekilde konuşmakla biliyorsun gelecek hakkında. Dünyayı değiştirmek falan. Gün ışığında biraz basmakalıp geliyor kulağa. Her halükarda basmakalıp geliyor olmalı. Özellikle ilkeleri ve idealleri olmayan biri için. Hey, benim ideallerim var. İki kadınla aynı anda yatmayı istemek ideal değildir. Yani demek istiyorsun ki Emma başını salladı. Bazen gerçekten rezil biri olabiliyorsun. Bunu biliyor muydun? Elimde değil. Ama denemelisin. Yerden bir avuç ot alıp hafifçe ona doğru fırlattı. Daha hoş biri olursun. Her neyse. Mesele şu ki öyle çok konuşan, sevimsiz biri gibi davranmak istemezdim. Öyle değildin. İlginçti. Ve dediğim gibi gerçekten iyi vakit geçirdim. Zamanlamanın daha iyi olmaması yazık. Emma'ya sinir bozucu bir teselli gülümsemesi göndermiş. Emma irkilerek burnunu kıvırmıştı. Ne yani? Aksi halde sevgili olabilirdik mi demek istiyorsun? Bilmiyorum, kim bilir. Ellerini avuçları yukarıya gelecek şekilde uzattı. Emma bir an hoşnutsuzlukla baktı, sonra içini çekti ve boyun eğmiş bir şekilde tuttu. Kolları yorulana kadar kendilerini aptal gibi hissederek elleri boş yere birbirlerine bağlı bir şekilde oturdular. Sonra ikisi de ellerini salıverdiler. En iyi çözümün vakit geçene kadar uyur numarası yapmak olduğunu düşündü Dexter ve bu düşünceyle ceketini çıkardı. Vurarak yastık gibi kabarttı ve güneşe karşı gözlerini yumdu. Bedeni ağrıyor, alkol kafasında çınlıyordu. Emma konuştuğunda kendinden geçmek üzere olduğunu hissetti. Bir şey söyleyebilir miyim? Sadece zihninin rahatlaması için. Sersemlemiş bir halde gözlerini açtı Dexter. Emma bacaklarını göğsüne doğru çekip kollarıyla sarmış, çenesini dizlerine dayamış biçimde oturuyordu. Söyle. Düşüncelerini bir araya getiriyormuş gibi içini çekti, sonra konuştu. Canımı sıkıldığını falan düşünmeni istemiyorum. Yani dün gece ne olduysa sarhoş olduğun için oldu. Emma, bitirmeme izin verecek misin? Ama her ne olursa olsun ben iyi vakit geçirdim. Böyle şeyleri çok sık yaşamıyorum. Bunun ihtisasını yapmadım senin gibi ama güzeldi. İstediğin zaman hoş biri olduğunu düşünüyorum Dex. Ama belki zamanlama kötü ya da her neyse. Ama senin Çin, Hindistan ya da neresi olursa gidip kendini bulman gerektiğini, benim de kalıp buradaki şeylerle mutlu olmam gerektiğini düşünüyorum. Seninle gelmek istemiyorum. Haftada bir kartpostal almak istemiyorum. Telefon numaranı bile istemiyorum. Evlenip çocuklarını doğurmak da istemiyorum. Bir şey yaşadık. Gerçekten güzeldi. Hepsi bu kadar. Bunu hep hatırlayacağım. Ve ileride bir gün bir partide ya da başka bir yerde karşılaşacak olursak o da fena olmaz. Dostça sohbet ederiz. Ellerin üzerinde dolaştığı için mahcup olmana gerek yok. Bir münasebetsizlik de olmaz. Nasıl denir? Mesafeli davranırız bu konuda, tamam mı? Sen ve ben. Sadece arkadaşız. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Tamam, işte bu kadar. Şimdi sırt çantasına uzanıp içine gömüldü ve pilli bir Pentax SLR çıkardı. Ne yapıyorsun? Neye benziyor? Resim çekiyorum. Seni hatırlatacak bir şey. Korkunç görünüyorum dedi saçlarını düzelterek. Masal anlatma bana. Bunu seviyorsun. Dexter bir sigara yaktı. Neden fotoğraf çekmek istiyorsun? Meşhur olacaksın ya. Makineyi bir kaya parçasının üzerine yerleştirdi. Kadrajı ayarladı. Çocuklarıma bakın, bu adam kalabalık bir odada elini annenizin eteğinin altına sokmuştu demek istiyorum. Sen başlattın. Hayır, sen başladın dostum. Saati ayarladı. Dexter sigarasını önce ağzının bir tarafına sonra diğer tarafına yerleştirirken parmaklarıyla saçlarını düzeltti. Oldu, 30 saniye var. Dexter pozunu tazeledi. Ne diyoruz? Cheese mi? Hayır, tek gecelik ilişki diyelim. Makinenin düğmesine bastı, makine vızıldamaya başladı ya da uçkuru gevşek, kayanın üzerine tırmandı. Ya da gece geçen hırsızlar. Hırsızlar gece geçmez, gemiler geçer. Hırsızlar ne yapar? Hırsızlar man kafadır. Cheese demenin ne sakıncası var? Bırak bir şey demeyelim, sadece gülümse, doğal görün, genç ve umut dolu görün. Hazır mısın? Hazırım. Tamam, gülümse o zaman. 32. ayrımın sonu, sayfa 519.